Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX, DeFi Talks'u sunar.
Herkese merhabalar. DeFi Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum ekonomist Efe Bulduk. Hoş geldin Efe.
Hoş bulduk. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
Şimdi DeFi Talks serisi boyunca aslında merkeziyetsiz finansı, yani kısaca DeFi diye nitelendiriyoruz, çok farklı açılardan ele aldık. Nedir'den başlayıp teknik, altyapısı, ürünler vesaire. Bu yayında aslında birazcık daha böyle finansın temel konularını da içeren bir bakış açısıyla konuşmak istiyoruz. Ve merkeziyetsiz finanstaki aslında kredi kuruluşları, belki bir şekilde DeFi bankaları diyebileceğimiz projelerden bahsediyor olacağız. Ama tabii bunlara geçmeden önce ilk başta geleneksel finansta bankacılık nedir, temel konseptler nedir, nasıl doğdu, biraz galiba onu anlamamız gerekiyor. O yüzden bize biraz bu arka planı verebilir misin?
Hay hay efendim. Ben genelde zaten bu finansla alakalı konuların karmaşıklaştırılıp anlatmasından bayağı rahatsızım. O yüzden katıldığım bütün yayınlarda olabildiğince basite indirmeye çalışıyorum. Şimdi hızlıca isterseniz bir basitten başlayalım. Öncelikle para olgusunu iyi bir anlamamız gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Parayı anladıktan sonra bankaları ya da bankalara giden yolu anlamak lazım. Daha sonrasında bu yolun neden bu çakıl taşlarıyla döşeli olduğunu ve merkeziyetsiz finansa nasıl fayda sağlayabileceğini konuşmamız lazım. Bu arada da ikisi arasındaki benzerlikleri konuşuyor olabiliriz. Şimdi ilk önce şunu bilmek lazım. Bazı kabileler ya da eski topluluklar tütün yaprağından tutun da Nil'in kenarındakiler mesela taşları, büyük taşları kullanıyordu. Afrika kabileleri işte deniz kabuklarını kullanıyordu. Kahveyi kullananlar var. Para olarak kullanıyorlardı. Dolayısıyla para dediğimiz kavram aslında kağıt paradan ibaret değil. Bu kağıt paraya giden yol 1600'lerde İngiltere'deki kuyumcularla aslında birazcık şekillenmeye başlıyor. Nasıl? Goldsmith diyorlar bu kuyumculara. İnsanlar tabi altın yanında taşımak bayağı meşakkatli bir iş. Aynı zamanda riskli. Ve kuyumculara gidip bu paraları vermeye başlıyorlar. Kuyumcular da karşılığında insanlara üzerlerinde kendilerinin tarafına hazırlanmış bir kağıt parçası veriyorlar. Buna banknot deniyor işte. Ve biz bir süre sonra şöyle bir durum oluşuyor. Kuyumcular kendi kendilerine, örnek veriyorum, ben bir kuyumcuyum. Benim bir ton altınım var, tamam mı? Sende de işte senin 500 kilo var, öbürünün 500 kilo var. 9 ton da dışarıdan topluyorum. Toplam bende 10 ton oldu. Bunun karşılığında banknot veriyorum. Sen banknotu aldın, pazarda alışveriş yapıyorsun. O banknotu başkası alıyor. Yani altın karşılığını falan gibi bir durum. Ama şöyle bir durum oluşuyor. Bu adamlar kendi kendilerine aslında fraksiyonel rezervi kullanarak banknot basmaya başlıyor. Bir nevi karşılıksız rezerv yaratıyorlar. Bunu bugün de görüyoruz. Yani işte Triarov'un çöküşünde belki oralara geliriz. Daha sonrasında 1. Charles'la birlikte bu İngiliz İç Savaşı ve daha sonrasında adını buraya not aldım. George Darwin var 1660'larda. Diyor ki bu böyle olmaması lazım. Devletin burada bir düzenleyici otorite olması lazım ve tahvilleri çıkartıyorlar, devlet tahvillerini. Ama tabii güçlü olan bu bankacılar, eski kuyumcular, yeni bankacıya dönüşen tipler bütün tahvilleri topluyor. Yine güç tek merkezde birikiyor. Buradan sonrasında şöyle bir sorun oluşmaya başlıyor. Yine her bank, bu kuyumcunun kendine ait bir banknotu var. Her kuyumcunun kendine ait bir banknotu olduğunda burada bank run diye bir şey var. Şimdi Çin'de görüyoruz. İnsanların bankaya koşup, çünkü bir kişi eğer ki parasını alamadığını anlarsa bütün herkes bankaya doğru gidiyor ve bank run oluşuyor. Herkesin kendi banknotu olursa bir kere tek standartizasyon olmaması büyük bir sorun. Böyle durumlarda da bank run'da bütün sistem çökebilir. Çünkü A kuyumcusu parayı ödeyememiş. Hadi bakalım gidelim biz de paramızı çekelim. B kuyumcusu ödeyememiş gibi. Ve böylelikle merkez bankaları ortaya çıkıyor. Merkez bankaları ne yapıyor? İşte bütün bankalardan rezervleri topluyorlar. Ver bakayım bana paraları. Ben hani böyle bir koşu olursa korkuyla birlikte bankalara ya da kuyumculara, ben orada size ihtiyacınız olan nakiti sağlayabilirim. Bir diğer önemli konu da İşte bunu şeyde Mayer Rothschild'de görüyoruz. Düşünsene bir tane ailenin elinde çok büyük bir finansal güç var. Parayı kontrol ediyorlar. Tabi bu da şey siyasi olarak risk yarattığı için merkez bankaları doğuyor. Bunun arkasında şimdi biraz merkez bankalarının aslında ne işe ve bankacılığın da pozitif yönlerini konuşalım. Bu arada buraya kadar söylemek istediğim bir şey var mı? Çok çünkü
Yok
dinleyiciler tek kişi
bence
konuşunca
yani
sıkılıyor.
şöyle hani buradaki temelleri anlamak önemli. Çünkü günün sonunda merkeziyetsiz finansta konuşacağımız konular birazcık bu konuştuğumuz konuların mimik versiyonu. Yani buradan bakarak hani bir takım ürünleri, bir takım yani DeFi'de da Merkez Bankası gibi çalışıp kendi stable coin'ini, kendi para birimini çıkarmaya çalışan var. İşte kredi tarafına yönelen de var. Dolayısıyla hani bunun orijinalini anlamak DeFi burada bir boşluğu dolduruyor mu gerçekten? Onu anlamak konusunda bence oldukça faydalı. O yüzden devam edebiliriz.
Okey, süper. Yani şu ana kadar işte bir paranın aslında daha farklı emtialardan ya da mallardan oluştuğunu da şey yapabildik. Daha sonrasında altın, kuyumcular, bankalar ve Merkez Bankası'na kadar geldik. Şimdi merkez bankalarının aslında temel amacı diğer kurumların yaptığından çok farklı değil. Yani diğer kurumlar için ne demiştik? İşte paranın güvenli şekilde saklanması, paranın transferi, bir de olası finansal sorunların önüne geçilmesi dedik. Bir de burada İngilizcesi financial efficiency olan paranın verimliliğini arttırmak gibi bir görev var bankacılığın. Bu ne demek? Örnek veriyorum, bakiyer bankada 100 bin lira tutuyor. Bu 100 bin lira boşta duracağına banka o boşta duran parayı alıp ihtiyacı olan kişiye vermesi gibi bir durumu, bir nosyonu söz konusu. Burada da yine bir ekonomiste şey yapmak istiyorum. Richard Werner aslında adı. Alman bir ekonomist diyor ki bankaların görevi de finansal verimliliği arttırmakken bankalar değer yaratmaya başladılar kendi kendine. Buraya da hızlıca bir istersen toplayayım. Nasıl bir şey oldu? Bankalar riski minimize edilmiş şekilde kredi veriyor. Şimdi sen kredi verdiğin zaman aslında bir nevi para basmaya başlıyorsun. Yani bankalar da para yaratmaya başlıyorlar sistemin içerisinde. Ve baktığımız zaman dünyadaki bankaların olabilen minimum riskle kredi verme yoluna gittiğini görüyoruz. Bu ne demek? Mesela ev kredisi veriyor. Ya iyi de ev kredisi verdiğin zaman sen aslında değer yaratan birine bir para vermiş olmuyorsun. Olan bir değerin üzerinden yarı spekülatif bir finansal iş yaratıyorsun. Onun da türev şeklinde zaten bu kuyumcular da bakın türev iş yapmıştı. Yani sen kuyumcu şey koyuyorsun, altını koyuyorsun. O ne yaptı? Banknot verdi. Türev bir ürün. Bankalarda da işte bu 2008 mortgage krizindeki gibi sen şey alıyorsun, kredi alıyorsun, kredinin sigortasını falan satıyorlar. İşte Richard Werner bunu eleştiriyor ve diyor ki bu yanlış bir şey. Peki bunun çözümü ne? Ben çözümsüz konuşmayı da çok sevmiyorum. Almanya'da çok değişik bir bankacılık sistemi kullanılıyor. Volksbank Banken diye halkın bankası. Peki ne farkı var diyebilirsin normal bankalarda? Şöyle bir farkı var. Almanya'da bütün bankacılar nereden baksana ufak bankaların kendi şeylerini, müşterilerini tanıyorlar. Müşterilerini tanıdığı zaman riski çok daha farklı bir şekilde değerlendirebiliyor ve değer üretecek insanlara. Örnek veriyorum, ufak sen bir ne bir vida yapıyorsun, sana kredi veriyor. Anlatabildim mi? Ya Almanya'da mesela evi çok insanı yoktur. Hep böyle çok dev ev kiralama kuruluşları vardır. Orada böyle daha bir üretim ekonomisini destekleyen bir bankacılık sistemi var. Ama globale baktığımızda globalde maalesef böyle olmadığını görüyoruz. Özellikle bu Batılı Anglo-Sakson disiplininden gelen bankalar Amerika özelinde daha çok türev piyasalar üzerinden para ve değer yaratma yoluna gidiyorlar. Çok daha fazla uzatmayacağım ama bu hepsi aslında şeyde tehlikeli hale geldi. Biliyorsun 1944 Temmuz'unda Bretton Woods anlaşması yapılmıştı. Orada 44 ülke geldi bir araya dedi ki tamam biz doları rezerv para birimi olarak kabul ediyoruz. Dolar da altınla rezerv birebir. Sonra 70'lere doğru Nixon çıktı dedi ki biz bunu artık devam ettirmiyoruz. Ne oldu? Aslında orada finansal piyasaların kendi kendine verimliliğini sağlaması yoluna gidildi. Ne oldu? Finansal kurumlar da kendi kendine verimliliğini sağlar hale geldi. Yani burada batılı kurumları suçlamak doğru değil. Onlar yapması gerekeni yaptı. Sana çok ilginç bir bilgi daha vereyim. Bugüne kadar dünya üzerinde çıkartılmış bütün altınların yaklaşık 2-3 olimpik havuzu dolduracak kadar olduğunu biliyor musun? Yok yani altın yok
Çok az
aslında.
aslında,
Evet
evet.
çok az. Yani parayla ilgili de dünyada trilyonlarca dolar borç var. Ama herkes borcunu ödemeye kalksa o kadar banknot para yok. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Bankacılık ve finans sistemi aslında insanların düşündüğü kadar zaten verimli çalışan ve düzgün bir sistem değil. O yüzden insanların bu duruma eleştirel bakan insanların dijital varlıkları ve merkeziyetsiz finansı eleştirmesini ben birazcık bilmedikleri için onu bilmemelerine veriyorum diyelim. Bilseler çünkü bunu yapmazlar. Bankacılık en köhne sistemlerden biri. Asla değiştiremediğimiz. Bunun değişmesi lazım. Bu bütün anlattığım şeyler buna bir örnek. Dünyada bankaya erişimi olmayan insanların sıklığı buna bir örnek. İlerleyen aşamalarında sen sordukça anlatırım. Bankacılık sistemi olduğu gibi çok aslında verimli çalışan bir sistem gibi görünmüyor bana. İstersen para politikalarıyla vesaire de bunu devam ettirebiliriz.
Süper. Bence çok şey oldu. Kapsamlı bir aslında olayın arka planı oldu. Çünkü dediğin gibi yeni konuları anlamak için, yeni teknolojinin buradaki yerini değerlendirmek için şu anki durum ne? Buradaki problemler ne? Birazcık da hikaye buraya nasıl geldi? Hani onu anlamamız gerekiyor. Yani bence çarpıcı bir örnek yani. Hani iki olimpik havuz büyüklüğünde bir altın rezervinden bahsediyoruz. Hani muhtemelen kimse bilmiyor. Zaten hani paranın nasıl yaratıldığıyla ya da paranın değeriyle ilgili biraz sorgulama ihtiyacı duymamanın verdiği rahatlıkla da aslında yani birçoğumuzun çok bir fikri yok yani para gerçekten neyi temsil ediyor konusunda. Zaten bankacılık ondan daha da komplike bir şey haline geliyor ve biz normal insanların, sen bir ekonomist olarak birçok şeyin arka planını görebiliyorsun ama biz normal insanlar baktığımız zaman evimi alacağım, ipotek ettiriyorum, bana para veriyorlar, ne güzel işte, düşük faiz, yüksek faiz, yani bu seviyede yorum yapabiliyoruz.
Ya burada şey söyleyeyim. Boğaziçi'nde bir konuşma yapıyordum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok Türkiye'nin büyük finans kurumlarından birinde üst düzey bir işte iş insanı işte söz istedi. Buyurun dedim. Ya bu dedi DeFi'nin içindeki para tamam herkese veriyorlar da nereden geliyor? Şimdi DeFi'nin içerisindeki para nereden geldiğini sorgulamaya başladığımızda ben bunu işte ta para konseptinden alırım. Bankaların verdiği vade ve oradaki mevduat faizi nereden geliyor bunu konuşuruz. Ondan sonra Fed'in içerisinde yani o kadar sistemde delik var ki şey gibi böyle köstebek dolu bahçe gibi. Şimdi Fed'in içinde 19 tane üye var. Bu 19 tane üyeden işte 12'si diğer federal merkez bankalarının başında. 7 tanesi de yönetim kurulunda gibi diyebiliriz. Bu insanların sınırsız gücü var. Şimdi Fed'in görevi aslında nedir? Maksimum iş imkanını sağlamak topluma ve stabilizasyonu sağlamak. Ben sana o zaman bir şey sorayım. Biraz zorlayacağım seni. Peki neden Fed bir para arzını yükseltiyor, bir arttırıyor? Stabil tutsa ya mesela hep artan bir para arzı olsa ya da hep azalan bir para arzı olsa daha iyi olmaz mı?
Yani teorik olarak belki çok düz bakışla buna evet denebilir. Çünkü bunu aslında token modellerinde de görüyoruz. Hani böyle daha artan bir yani enflasyonist daha beklentinin hani sabit olduğu şekilde yaklaşanlar var ya da deflasyonist yaklaşanlar var. Yani tabii ki net cevabını bilmiyorum burada ama şey gibi geliyor. Çok normal bir insan gibi düşünecek olursam aslında ortada kontrol edilmeye çalışan bir şey varmış algısı da yaratılıyor olabilir gibi düşündüm.
Aynen. Yani şey ben seni biraz ateşe attım gibi oldu ama bence gayet iyi cevap verdi. Şimdi burada Nobel ödüllü ekonomistlere baktığımızda mesela Milton Friedman gibi onların da benzer tartışmalı olduğunu görüyoruz. Ya senin derdin stabilizasyonu mu sağlamak? O zaman para arzını çok yavaş bir oranda artan şekilde sabit tutabilirsin. Böylelikle şirketler buna göre hareket ederler. Ya bugün baktığımızda bir şirket ürününü olan ürünün fiyatını neden arttırıp azalttığını bile bilmiyor birçok şirket. Yani merkez bankaları ya da bankalar parasal politikaları yüzünden mi arttırıyor? Yani enflasyon yüzünden mi arttırıyor? Yoksa o kişinin malına talep mi var? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Çok fazla şey girmeyeceğim böyle para teorisine vesaire. İnsanlar şunu anlaması gerekiyor. Mevcut sistem iyi çalışmıyor. Mevcut sistemin dışladığı birçok insan var. Mevcut sistemin verimlilikle ilgili sorunları var. Mevcut sistem köhneleşmiş bir sistem. Mevcut sistem sorun üreten bir sistem. Borçlanma artıyor. borcu ödeyecek kadar dünyada para yok. Bu altın biriktiriyor insanlar onu korunmak için. Altın yok o kadar. Anladın mı? Yani böyle ve bu belli başlı güç odaklarının artık kontrolüne kalmış bir sistem. İşte az önce bahsettiğim federal board'un Amerika'daki Merkez Bankası'nın 19 üyesi gibi. Bilmiyorum varsa soruları ben kaybolmak üzereyim
Şimdi
şeyinde.
buradan şöyle
Eleştirinin
geçelim aslında. Şimdi buradaki dediğin gibi genel resmi anladık. Okey. Birçok soru işareti var. Birçok sorunlu mekanizma var. Ve bunların belki de bir kısmı zaten sistematik, bir kısmı insanlardan kaynaklanıyor. O zaman şimdi merkeziyetsiz tarafa geçelim. Şimdi merkeziyetsiz tarafta da bizim hani kredi ürünleri diye tanımladığımız bir takım hani kendilerini para yapıcı piyasalar gibi tanımlayan ürünler var. İşte AV gibi, Compound gibi ya da muhtelif bunların türevleri Maker gibi kendi teminat üzerine stable coin'ini oluşturan bir takım bankacılık vari oluşumlar var. Şimdi bu ürünlerin de özünde aslında birazcık hani blok zincirde az önce dedin ya Almanya'daki banka bütün müşterilerini tanıyor. Ona göre kendi due diligence'ını yapabiliyor.
Volkswagen. Like Volkswagen gibi. Bir araba yapıyor, bir
Volkswagen.
araba.
Aynen. Burada da aslında projeler hiçbir müşterisini tanımıyor. Dolayısıyla aslında bir kredi mekanizması tamamen böyle aşırı teminatlandırılmış bir yapı üzerinden sunuluyor. DeFi Talks'un destekleyicisi olan DYDX, vadeli işlem imkanları sunan merkeziyetsiz bir borsa. Merkeziyetsiz olmasından dolayı direkt olarak kendi cüzdanınız aracıyla işlem yapmaya imkan veren altyapısı ile aracı kurum ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Komisyonsuz işlem açma, DYDX token kazanma imkanı sunan DYDX, merkeziyetsiz finans dünyasına girerken incelenmesi gereken bir proje olarak nitelendirilebilir. CoinDesk dinleyicilerine özel kayıt linki ile %5 indirimli komisyon ücretiyle DYDX'i kullanmaya başlayabilirsiniz.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX'in desteğiyle DeFi Talks devam ediyor.
Şimdi o zaman burada şunu tartışalım. Bu ürünlerin var olan sisteme bir alternatif olması mümkün mü? Gerçekten belli açıkları kapatıyorlar mı? Ve bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu ürünlerin sence konumu neresi şu anda?
Benim gördüğüm en büyük sorun şey yok. Bizde gri yok. Yani kripto para ve bu Web3 ekosistemindeki girişimleri savunan insanlarda gri yok. Yani güvende geri vites yok abi derler ya onun gibi. Yani ya beyaz ya siyah. Ne demeye çalışıyorum? İşte ya tamamen herkes işte anonim olsun, yakalım, yıkalım falan. Böyle bir şey yok arkadaşım. Yani benim argümanım şu. Bir kere işte soulbound'ları gördüğümde yani bu transfer edilemeyen tokenları kişinin üzerine yapışık çok mutlu oldum. Niye? Çünkü finans hizmetleri verirken kişileri kredilendirmek için skorlaman lazım. Skorlayamadığın kullanıcıya kredi vermek kadar absürt bir şey yok. Ve üstüne üstlük böyle volatil yatırım araçlarıyla yani Bitcoin bile buna dahil. Yani %95 düşen bir aracın nasıl teminat alacaksın da doğru düzgün bir sistem kuracaksın? Yani oradaki market inefficiency yani market verimsizlikleri ortadan kalkmadan merkeziyetsiz finansın iç rahatlığıyla oturdum demesi ve buraya yatırımların artması çok mümkün değil. Üstüne bir de regülasyonlar var. Bu merkeziyetsiz finansı yok edelim, herkesi fişleyelim falan değil. Ama belli başlı standartları oturtmamız gerekiyor. Özellikle LP dediğimiz likidite sağlayıcıların yani hangi likidite sağlayıcısı kim ve nasıl bir spekülasyona karışmış öngöremeden merkeziyetsiz finansın o ilk yapı taşlarını döşemek zor. O yüzden diyorum siyahtan beyaza geçerken griden geçmek lazım. Böyle kafadan bombalama beyaza atlayamazsın. Sorunu biraz cevaplayayım çok etrafında dolaşmadan. Dedin ki nasıl bir faydası var? Şimdi benim her şeyden önce buradaki verimsizliklerle az önce tanımladım takıntım var. Ne gibi? Ya koskoca bir banka şubesi var işte. İçerisinde 3 kişi var. Zaten ikisi bilmiyor ne yaptığını falan. Hani şey gibi anladın mı? Ya da işte unbank dediğimiz bankaya ulaşımı olmayan insanlar var. Bu insanların birçoğunun banka şubesine gitmektense cep telefonuyla merkeziyetsiz finans üzerinden ya da dijital bankacılık, öncelikle dijital bankacılık sonra merkeziyetsiz finans ya da non-custodial cüzdanlar yani kontrolü kendinde olan cüzdanlar üzerinden işlem yapmaları mümkün. Önce bu gelişecek. Yani insanlar önce bankaya gitmeden bunları yapabilecekler. Bunlar da güvenli olması lazım. Çünkü paranın temelinde güven ilişkisi var. Daha sonrasında buradaki ikincil finansal hizmetlerden nasıl faydalanabilirler? Kredi almak, kredi vermek, teminat göstermek gibi bunlar konuşulabilir. Ya işte dedim ya dünya dijitalleşiyor. Dijitalleşen bir dünyada biz hala 2022 yılı olmuş bankalara gidip bankalardan bir şey yapıp bankalara güvenmek bana pek mantıklı gelmiyor. Zaten teknolojiye karşı durmak da çok rasyonel bir hareket olmasa gerek. Bunların ürünsel karşılıklarını sen istersen sorarsan konuşuruz. İşte teminatlı krediler vesaireler gibi. Ama orada da sigorta çok büyük problem. Sigorta yok.
Katılıyorum o dediğine. Ya şu mekanizmayı belki biraz vurgulamak lazım. Şimdi normal şartlarda en basit tanımıyla banka nasıl kredi veriyor? Ben mevduat koyuyorum. Senin paraya ihtiyacın var. Bir şekilde bir kredi skorun var. Bu tamamen senden kaynaklanıyor, işinden kaynaklanıyor olabilir ya da senin teminat ya da ipoteklerinden kaynaklanıyor olabilir. Sana belli bir faizle bu krediyi sağlıyor. Benim mevduatımı da o faizin bir kısmını veriyor. Kendisi de oradan aslında komisyon kazanıyor. En basit tanım
Kesinlikle.
bu. Şimdi bunu merkeziyetsiz tarafta nasıl yapacaksın? Çünkü hani peer to peer diyebiliriz nispeten. Hani belli havuzlar var. Ne yapıyorum ben? Oraya bir teminat sağlıyorum. Dediğin gibi çok volatil asetler, Ethereum, Bitcoin'i teminat sağlıyorum. 1000 dolarlık. Bana diyor ki sen işte 300 dolarlık stablecoin buradan kredi
Sana
çekebilirsin.
birkaç bir şey sormak istiyorum.
Tabii.
Sence buradaki kredileri çekenler ya da bu sistemi kullananlar ne amaçla kullanıyor? Şimdi mesela normal
Tam o
hayatta
noktaya
ha
gelecektim
ya adam
aslında.
evini teminat gösteriyor, işte para alıyor, gidiyor onunla araba alıyor falan
Aynen
gibi.
öyle. Buradaki aslında temel mantık birazcık ayrışıyor. Burada ben aslında şu an pozisyonumu kaldıraçlıyorum. Yani benim Ethereum'um var. Onu koruyorum. Hani oradan hala gelir ya da bir şey beklentim var. Yükselme beklentim var. Bir de onu teminat veriyorum. Üzerine işte stablecoin alıyorum. Aslında benim şu an bir Bitcoin, Ethereum'um var. Bir de stablecoin'im var. Onun fiyatı artarsa pozisyonumu kaldıraçlıyorum. Temel olarak bence şu an bu piyasa şeye karşılık gelmiyor. Gündelik hayatta işte bir kalkınmayı sağlayacak bir projeyi destekleme, tamamen keyfi ev araba alacak bir insanın kredi çekmesini ben tanımlamadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun
Ya
bu
ben
konuda?
kesinlikle aynı fikirdeyim. Zaten benim en büyük eleştirim bu. Benim kendimi tanımlama yöntemim işte biraz degenerate ekonomist ama toplumdan kopuk hiçbir işte yokum. Yani bu podcast'i insanlar dinleyip anlamayacaksa ben yokum. Blockchain'in içerisinde insanlara hizmet etmeyecekse, spekülasyon ön ayak oluyorsa ben yokum. Şimdi bunu yapabilmek için dediğim gibi skorlaman lazım. Skorlayabilmek için kullanıcılarını tanıman lazım. Az da olsa iyi kötü bir regülasyona ihtiyacım var. Daha sonrasında arkada buradaki içeride hazineleri doğru düzgün sağlam bir şekilde tutabilmen lazım ki insanların güven duygusunu oluştur ve bunu besleyebilmen lazım. Bunların birçoğu yok şu an. Üstüne üstlük bir de buradaki işte az önce söyledin alınan fonların kaldıraçlamasında kaldıraç dediğiniz şey aslında bankacıların kullandığı bir türev aracı yani türev borsalarda işlem yapmak için kullandığımız özellikle finansçıların bir araç. Bunu böyle bu amaçlarla kullanmak sadece sisteme zarar veriyor. Bunu regülasyonun önüne geçmek ya da bunu belli bir sisteme uygun hale getirmenin de karşısına geçmek bence tamamen sisteme zarar veriyor. Benim hayalimdeki DeFi fintech kuruluşlarıyla bu dijital bankacılıkla el ele tutuşmuş. Zaten baktığınızda bugün Avrupa'da Revolut gibi bankaların kendi cüzdanlarını oluşturduğunu görüyoruz. Bu cüzdanlar falan da çok korkunç. Yani ben MetaMask'ı hiç kimseye kullandırtamıyorum. Ya ben Joseph Lubin'le de karşılaştığımda söyledim. This is such a horrible product yani anladın mı? Neden? Yani bu çok kötü bir ürün. İnsanlar yok işte MetaMask indirecek de orada bir şey imzalıyorsun. Bir sürü hash var. Ne imzaladığın belli değil. İşte bir token koyacaksın cüzdana. Git token'ın akıllı kontratını bul bilmem ne. Özellikle kripto sektörünün bu user interface dediğimiz kullanıcı arayüzleri anlamında çok ilerlemesi lazım. UX dediğimiz kullanıcı deneyimini zenginleştirmemiz lazım. Merkezi finansta kullanıcıları skorlayabileceğimiz araçlara ihtiyaçlar var. Non-transferable tokenlar bunlara bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında işte regenerative finance gibi işte Gitcoin buna bir örnek. Daha bir sürü çoğaltabiliriz. Böyle projelerin türemesi lazım ki gerçek değerinden faydalanabilelim. Bizim burada amacımız finans sistemini çökertmek, işte biz çok asiyiz kardeşim, öyle yaparız, böyle yaparız falan demek değil. Bizim buradaki amacımız Bir devletin içerisindeki ve bankacılık sistemi içindeki yozlaşma nedeniyle insanlar mağdur oluyor. Ya şu çok acayip geliyor bana. Kimseye acayip gelmiyorsa ben sanırım uzaylıyım falan yani. Bankalar milyarlarca dolar kar ediyor. Ya arkadaş nasıl milyarlarca dolar sen kar edebilirsin? Hani işte onu diyorum ya burada Richard Werner diyor. Bunlar değer yaratmaya başladılar kendileri. Yani hizmet vermenin ötesine geçti. Değeri kendi yaratıyor ve bu da bir balona doğru gidiyor. Yani senin blockchain'de eleştirdiğin şey aslında finansın göbeğinde tamamen spekülatif, tamamen balona dayalı bir sisteme dönüşüyor. Bunların önüne geçmek için merkeziyetsiz finans lazım. İşte yasa yapıcıların, ya bugün lobicilik dediğin şey ya da işte birçok dünya ülkesinde rüşvet lobicilik altında ilerliyor. Bu normalleşmiş. Ya bankalar çöküyor 2008'de. Sen o bankaların borcunu alıp bütün halka mal ediyorsun. Ne kadar korkunç bir hareket. Yani hala yok plastik kartlar bilmem ne. Ya köylerde işte bankamatik yok, hiçbir şey yok. İnsan Afrika'da insanların erişimi yok kapitale. Bir şey üretecek yok ama bir bakıyorsun Wall Street'teki yatırım bankacıları milyonlarca milyarlarca dolarla oynuyor. Yani bu sistemin dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle değişmesi lazım. Bunun için de birkaç tane şeyi değiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. İşte ilki skorlama. Skorlama gelirse sigortalama gelir. Ondan sonra da sigortalama gelirse içeride para artacağı için çok daha iyi işte regenerative finance gibi projeleri fonlayabilir hale geliriz. Bu da bütün sektörün gelişmesi ve daha iyi bir yöne gitmesi için faydalı.
Şeyi çok güzel söyledin. Turuncu ile yaptığımız yayında da benzer bir noktaya geldik. Hani DeFi aslında arka planda bir altyapısal hizmet olarak gerçekten hani daha tercih edilebilir bir platform sunuyor olabilir. Ama DeFi'nin ön tarafı yani son kullanıcıya hitap eden kısmında yani cüzdanlardan, arayüzlerden vesaire bahsettin. Çok ciddi problemler var. Aslında şu anda mesela fintech'te, dijital bankacılıkta vesaire de bunun aşıldığını görüyoruz. Gerçekten hani herkesin çok rahat anlayabileceği şekilde bir şekilde bankacılık hizmetleri, transfer hizmetleri vesaire fintech tarafında daha güzel arayüzlerle, daha güzel UI UX'lerle insanlara sunuluyor. Dolayısıyla bu ikisinin birleşmesi en azından son kullanıcı için bir değer yaratacaktır. Şimdi bir aslında değinmek istediğim nokta da şu. Şimdi merkeziyetsiz finansta blok zincir kullanıyoruz ve burada bir takım kurum ve kuruluşlar bireysellerin yanında bu tarz pozisyonlar taşıyor. Az önce bahsettiğimiz kaldıraçlı pozisyonlar taşıyorlar. Buraları likitte ekliyorlar, faiz getirisinden yararlanıyorlar. Buradan kredi çekiyorlar vesaire. Ve biz şunu biliyoruz. Bu pozisyonların hepsi açık. Normalde bankacılık sektöründe ben bir kurum kuruluşum, gittim kredi çektim. Hani bu daha arka planda, arka tarafta olan bir şey. Black box yani sen o bankanın içinde belli yetkilere sahip birisi değilsen, dışarıdan birisen göremiyorsun. Şimdi dolayısıyla ben bir kurum kuruluş olarak şunu düşünüyorum. Ya ben bir pozisyon aldım. Belki riskli, belki değil. Bir kafamda bet var, ona uygun şey yapıyorum ve sen rakip bir kuruluşsun. Ve benim bu pozisyonumu açıkça görüp, benim belki pozisyonumun zaafını çalışıp, karşı pozisyon alıp beni zor durumda bırakabiliyorsun. Hani DeFi'nin birazcık daha böyle büyümesi için aslında geleneksel finans aktörleri tarafından benimsenmesine ihtiyacı var. Sence bu bir problem mi?
Çok güzel soru. Şimdi ben Goldman Sachs'te dijital yatırımların başındaki Ori benim arkadaşım. Morgan Stanley'den de böyle gelişmekte olan ülke masasında bir arkadaşım var. Konuşuyorduk. Benzer sorunları onlar da kendi Slack'lerinde konuşuyorlarmış ya da Teams'lerinde. Kimse cevap verememiş. Üst kademe yöneticiler maybe we should hire more junior people demiş. Yani belki daha genç insanlar işe almalıyız falan. Benim açımdan çok mutluluk verici bir şey. Ben para kazandım burada bu Celsius ve Triodos durumunda. Hatta
Onları
UST'den
da bu arada bunun sonunda konuşalım. En
aynen.
azından güncel gelişme olarak hani
Okey.
öyle kapatırız.
Soruna cevap vereyim direkt lafı çok uzatmadan. Diyorsun ki birbirlerinin pozisyonlarını görüyorlar, likidasyon bölgelerini görüyorlar. Bu nasıl bir sistem? Bence bu güzel bir sistem aslında. Ben orada biraz karşısındayım genel düşüncenin. Niye? Çünkü spekülatif hareketlerden kaçınıyorsun. Burada market kendi verimliliğini sağlıyor. İşte sen karşındakinin çok kaldırıcı saldıraçlı, gereksiz bir risk aldığını görüp oraya saldırabilirsin. Bunun kötü yanı şu, genelde buradaki şeyi hep büyük kurumlar kullanıyor. Ne gibi? İşte Alameda gibi, Jump Capital gibi, Wintermute gibi falan. Bunlar işte baktığında Pyth yüzünden bir sürü hacimin balon olduğunu görüyoruz. Triorov'un acayip kaldıraçlı pozisyonlar aldığını görüyoruz. Bunlar zamanla değişecek. Şu an bir nevi ekonomik bir deneyin içerisindeyiz. Piyasalar ister istemez kendileri kendi verimliliğini sağlayacaktır. Ama sana katılıyorum bir yandan, bu şey olmaması lazım. Merkeziyetsiz finans, MEV hata yapmayı bilen yazılımcıların ya da elinde çok fazla kapital tutan insanların küçük yatırımcıyı dolandırdığı yer olmaması lazım. Bu zaman içerisinde regülasyonlarla düzelecektir ve elleri titreyecektir bir daha bunları yaparken. Zaten küçük yatırımcı ben hiç görmedim etrafımda, yani ben de çok yapmıyorum. Gidip de atıyorum 1 milyon dolarlık Bitcoin'ini koyup işte 500 bin dolarlık USDC alan da işte onu da götüren Ethereum alan, hani böyle bir şey yok ki. Zaten onu yapanlar da hani şeyler, tilkiler birbirlerini öldürüyor gibi düşünebiliriz. Bir nevi verimliliğini sağlıyor. Ama burada eğer ki küçük yatırımcı mağdur oluyorsa karşısındayız kardeşim.
O zaman son olarak şunu da konuşmuş olalım. Çünkü birkaç kere de vurgusunu yaptık konuşurken. Şimdi hep aslında geleneksel tarafı anlatırken hani böyle bir balon oluşması, bir kredi balonu, bankaların kendi aslında amacından sapması, kendine değer yaratması muhabbetinden bahsettik. Şimdi son 5-6 ayda da aslında hani hem kripto ekosistemi hem de DeFi ekosistemi, hani bir DeFi'yi bir alt başlık olarak düşünelim. Bir takım aslında sorunlar yaşadı. Bu sorunların da başında işte Triero Capital gibi ya da Celsius gibi bazı aktörlerin taşıdığı kaldıraçlı pozisyonlar. Burada kendi kendilerine yarattıkları kredi balonu vesaire var. Ve günün sonunda hani çok yine benim gibi normal insanlar dışarıdan bakınca çok şöyle düz yorumlar yapabiliyor. Ya abi geleneksel finansta kredi balonu vardı. Şimdi buraya da mı taşıdık bu kredi balonu? Yani bir şekilde biz aynısını aldık. Blockchain'de mi yapıyoruz gibi böyle soru işaretleri oluştu. Yani burada senin hem bu olaylara hem bu yaklaşımlara bakış açın nasıl?
İşte az önce söylediğim gibi, yani insan doğasından kaynaklı belli başlı sorunlar var. Benim argümanım şu: bu belli başlı sorunları çözmek için geleneksel finanstan daha doğru bir yer merkeziyetsiz finans. Neden? Geleneksel finans, işte az önce söylediğim gibi, belli başlı ailenin, Rothschild gibi ailelerin geçmişte, bugün hala çok aktifler, ellerinde çok odaklanmış güç olan, çok daha kapalı, opak bir sistemken, merkeziyetsiz finans çok daha genişmiş bir sistem. Az önce kendin bahsettin zaten. Ya burada işte birbirlerinin likidasyon bölgelerini gördükleri için birbirlerine saldırıyorlar dedin. Ne güzel işte, yani sen orada balonu yaratmaya çalıştığın gibi, daha balon bu kadarken gelip biri patlatıyor balonu. Öbüründe balon olmuş dev gibi. Yani şey çok büyük sıkıntı. Ben mesela boş zamanlarımda birazcık şey, normal bir insan olmadığım için modelliyorum, bakıyorum. Dünyanın borçlanması ve büyümesi arasındaki ilişkiyi falan inceliyorum. Bir sürü zaten bunu yapan istatistikçi de var. Ya kötüye gidiyor işte. Yani bu merkeziyetsiz finans gelmezse bu geleneksel finansın devam edebilir hali kalmamış. Burada insanlar en azından bir şekilde daha piyasanın kendi verimliliğini sağlaması, o balans dengeye gelmesi için ellerinde araçlar var diyelim. Tabii daha iyiye gitmesi lazım. Yani ben az önce de söyledim, buradaki mevcut oluşum yeterli hiç değil. Ama abi nasıl yeterli olsun? Zaten bebek yani. Şey yapmaya çalışıyoruz. Çocuğu çık, hadi koş koş koş. Nasıl koşacak abi? Daha emekleyecek falan. Yani buraya bankacılar gelecek. İşte sigortacılar gelecek. Şu an dünyanın en parlak zihinleri bu sektöre kayıyor. Bunların arttığını göreceğiz. Tartışılacak, hatalar yapılacak, üzülünecek, paralar kaybedilecek. Ama burada bir şey gelişecek. Burada bir şey büyüyerek, ilerleyerek yeni bir sektör oluşacak. Bunu görüyoruz yani. Bütün büyük finans kuruluşları buraya ufak ufak yatırım yapmaya başladılar. Ne kadar onlar az yatırım yaparsa, ne kadar gönüllü insanlar bireysel olarak gelirse, o kadar faydalı olacaktır. İşte saydığım finansal kurumlardan her geçen gün daha çok insan istifa edip buraya geliyor. Bunları geliştireceğiz. Ama tabii bu her sorunun da bir net bir cevabı yok.
Kesinlikle, yani şu an gerçekten bir playground var, bir takım fikirler var, çok iyi, bir takım altyapılar var, çok iyi, ama hani bunlarla böyle biraz oyun hamuru gibi oynayıp bozup oynayıp bozup aslında biraz da dediğin gibi hani diğer sektörlerde insanların da gelmesiyle aslında yavaş yavaş bir şeyler inşa edeceğiz. Dolayısıyla hani ilk günden sabırsız davranmanın hani insan doğası tabii ki öyle oluyor. Hani eleştirel yaklaşmak doğamızda var. Hani böyleydi gibi sorular sormak. Ama hani bunlar çok primitif ürünler daha. Hani 3-5 yıl sonra belki 10 yıl sonra merkeziyetsiz finans içindeki ürün yelpazesi, insan yelpazesi çok başka boyutta olacak. Bütün yorumların için bizi hani ilk bankacılığın icadından merkeziyetsiz finansın en son noktasına kadar bir hikayede taşıdığın için çok teşekkür ederim.
Ben
Umarım
teşekkür
çok
ederim.
faydalı olmuştur dinleyenler için.
Çok sağ ol. Seninle sohbet etmek her zaman benim için de büyük bir keyif.
Çok teşekkür ederim ben de. Bir sonraki DeFi Talks bölümünde görüşmek üzere.
Türkiye'yi DeFi ile tanıştıran merkeziyetsiz borsa DYDX DeFi Talks'u sundu.